Hayırlı günler A9'u izleyenleri. Ağır Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Öncelikli i̇nşallah. Olarak herkesin Miraç Kandilini kutluyoruz. Evet. Hayırlı kandiller diliyoruz hocam inşallah. Öncelikli olarak. Bugün programımızda iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın günümüzdeki 1400 sene önce Kur'an'da Allah'ın bize aktardıklarının, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bize aktardıklarının bugünkü bilimsel olaylarla birebir örtüştüğünü ve ispatının olduğunu görüyoruz çok net bir şekilde. Biz bu bağlamda da Kur'an'ın, bilimin yani Kur'an'ın içinde olduğunu görüyoruz. Hani evrimcilerin dediği gibi bilim bağımsız ya da başka bir boyutta değil, tamamen Kur'an'daki gerçeklerle olduğunu, bilimin de Kur'an'la örtüştüğünü çok net bir şekilde görüyoruz ve Kur'an'ı ispatladığına bir nevi de bilimin şahit oluyoruz. Denizlerle ilgili bugün mucizelerden biraz bahsedelim isterseniz. Hani evet. Denizler arasındaki suların karışmaması bir Kur'an mucizesi. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri denizlerin birbirine karışmaması. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın Rahman suresinde de şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sanırım. Birbiriyle kavuşmak üzere iki deniz salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerde. Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbirine karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yeryüzü gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi suların birbirine karışmasını engeller. Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz'in suyu Cebel-i Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucunda kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır. Gerçekten bu çok büyük bir Kur'an mucizesi. 1400 sene önce kimsenin dahi tahmin edemeyeceği, yani iki denizi görüp de iki denizin birbirine karıştığını kimse tahmin edemezdi karışmadığını. Herkes iki su sonuçta birbirine etkileşim halinde karışır diye bulunurdu. Ama bu son yüzyıllarda teknolojinin gelişmesiyle sulardaki oranlar ölçülerek suların karışmadığı, işte birbirinden ayrıştığı yer, resmen sanki ortasında bir duvar var ve iki su birbiriyle kesinlikle karışmıyor. Bu son yüzyıllarda öğrenildi. Bunun 1400 sene önce Kur'an'da bildiriliyor olması, Kur'an'ın bize hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu ve hiçbir şekilde değiştirilmeden, çünkü hiçbir insanoğlu bunu tahmin edemez, bu şekilde yorumlayamaz. Hani kimsenin etkisinin altında olmadan Kur'an'ın günümüze kadar aynı geldiğinin birebir göstergesi inşallah bunlar.
Tabii maşallah. Değil mi? Normalde o yani jeolojik olarak bile haritada belki yeri bilinmeyen bir yerde. Ki orada bir deniz oldu ve o denizde iki farklı denizin birleştiği bir yer oldu. Ve birleştiği bu yerde bu denizdeki suların karışmadı. Ama bayağı mucizevi bir konu aslında, hayret verecek bir konu. Bunun karışmadığını söylemek tabii ki ancak Allah'ın sözü olabilir. Maşallah. Oradaki bir insan keşfiyle olabilecek, zaten dediğimiz gibi bilinebilen, belki hiç bilinmeyen bir yerde orası. Ama Allah'ın izniyle
ve hocam da
Allah sözü olduğu
yani
çok belli.
Teknoloji yok ki bilinebilsin. Şimdi içi suyun özelliklerini, oranlarını nasıl bulabileceksiniz? Biz bugün mesela bilimsel araştırmayla sulardaki oranları bulabiliyorlar. Hani baktığımız zaman da yani suyun özelliğinin bile daha yeni, yani son yüzyıllarda bulunduğunu düşünürsek içeriğini, o zamanki 1400 sene önce Kur'an'da belirtilirken bu bilim dalları bile yoktu neredeyse. Bunun bugün biliniyor olması, o günden bugüne aktarılıyor olması işte bize Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor zaten
bir
Kur'an-ı Kerim.
Su dediğimiz şey çok şeffaf bir şey yani. Her şeyle karışıyor gibi geliyor bize. Deniz suyu
karışır.
Yani evet. Bir şeyle karıştırdığımız zaman mesela kolayla suyu karıştırırken farklı bir şey oluyor. Yani hepsi birbiriyle karışabiliyor. Çok değişik. O da Allah'ın büyük bir mucizesi.
Evet. Ama işte yani milyarlarca yıldır yan yana duruyor. İşte okyanusun suyuyla Akdeniz'in suyu değil mi? Milyarlarca yıldır. Ve karışmıyor. Mümkün değil bu yani. Mesela kovaya dediğin gibi iki ayrı suyu, özellikleri olan suyu koysak, biri daha tuzlu, biri işte daha az tuzsuz olsa yani neyse işte. Hemen karışır.
Hemen karışıyor.
Milyarlarca yıldır yan yana duruyorlar. Nasıl karışmıyor? İşte maşallah. Böyle. Maşallah. Allah'ın Kur'an'da söylüyor zaten. Maşallah. O yüzey gerilimi yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan Allah. Oradaki suları yan yana karıştırmayan Allah milyarlarca yıldır. Maşallah.
Allah olduğunu gösteriyor bize. Hani bunun bu şekilde olması zaten Allah'ın mucizesi. Hani bunu başka bir şekilde zaten açıklamak mümkün değil. Hani yüzey gerilimi falan tabii ki şey olarak açıklayabiliyorsunuz ama sorduğunuz zaman da aynı özelliklerde, mesela hocamın az önce söylediği gibi aynı özelliklerde diyorsunuz, farklı özelliklerde sular karışıyor ama deniz suları yüzyıllardır aynı şekilde karışmıyor. Bu da Allah'ın mucizesi, evet, insanlara gösteriyor.
Aslında tabii şöyle oluyor aslında. Yani bilimin işleyişi şu şekilde. Mesela siz bakıyorsunuz karışmıyor. Buna bir isim veriyorsunuz ondan sonra. Bu kuralı başka yerlerde de gözlemliyorsunuz. Allah'ın çünkü böyle bir kurallar ve düzen ve nizam intizam içerisinde yaratıyor Allah. Buna yüzey gerilimi diyorsunuz. Ya da mesela dünyanın her tarafında bir cismi suya bırakıyorsunuz. Suyun içinde kalktığını görüyorsunuz. Buna her yerde aynı şekilde, aynı sistemle, aynı hızda ve aynı güçte olduğu için suyun kaldırma kuvveti ismini veriyor insan ondan sonra. Ama orada onu kaldıran Allah. Mesela Allah bunu bir ayette bildiriyor. Bir ayette değil, Kur'an'da bildiriyor bize inşallah. Mesela bir ayette şu şekilde, şeytandan Allah'a sığınırız. Kuşları diyor, boyun eğdirmiş kuşları havada tutan Allah'tır diyor. Yani benim diyor orada, işte tabii insan bakarak ona diyor ki ondan sonra havanın diyor bir kaldırma kuvveti var diyor. İşte aerodinamik kurallar vardır diyor. Kuşta diyor kanat çırpıyor diyor. Kanat çırpınca diyor şöyle şunlar oluşuyor. Tabii bu şekilde zahiri açıklamalar getiriyor Allah. Ama yapan Allah. Her kuş da havada durduğu zaman insan bunun üzerinden bir kural geliştiriyor. İşte mesela bütün cisimlerin yere doğru düştüğünü görüyor insan, değil mi, yeryüzünde. Buna yer çekimi kanunu diyor ondan sonra. Yani yer çekiyor diye. Halbuki tabii asıl olan orada Allah o şekilde yaratıyor. Yani o kanunu yaratan Allah. Her şeyi yere doğru hareket ettiriyor Allah. İnsan da ona yer çekimi kanunu diyor. Suyun içinde her şeyi yukarı doğru hareket ettirdiği zaman Allah, için yukarı doğru hareket ettirdiği için de buna suyun kaldırma kuvveti deniyor. Ama hep bir düzen içinde. Bu Allah'ın yaratmasındaki bu muhteşem düzenden dolayı da bilim olabiliyor. Çünkü mesela dünyanın her yerinde cisimler farklı hızla yeryüzüne düşse ya da suyun içinde dünyanın her tarafında Amerika kıyılarında farklı hızla yukarı doğru çıksa, Marmara'nın içinde boğazda farklı yukarı doğru çıksa, o zaman kanun ve bilim olur mu? Olmaz. Düzen olduğu için bilim olabiliyor. O düzeni yaratan Allah, bilimi yaratan da Allah inşallah.
Evet, inşallah.
Zaten zahiri ve batın sebepler var. Hani biz zahiri olarak söylüyoruz ama baktığımız zaman da Allah'ın yarattığına, hepsinin dediği gibi hocamın da kuralları, kanunları Allah'ın oluşturduğunu ve isimlerini de Allah'ın verdiğini. Çünkü çoğu bilimsel olayda bakıyoruz, Kur'an'da bilimsel diye yabancı kelimeler diye geçiyor mesela ama Kur'an'da aynı şekilde isminin o şekilde yer aldığını görüyoruz. Bu da yani kanunları koyanın da, yani kanunların olmasını insanlara sağlayanın da Allah olduğunu, onlara o isimleri verenin de Allah olduğunu görüyoruz.
Maşallah, çok doğru değil mi? Mesela proton, nötron geçiyor Kur'an'da. DNA geçiyor, RNA geçiyor. Hem de ilgili ayetlerle geçiyor. Öyle Kur'an'ın mesela tabii konuyla ilgili olmayan aletler de var. Ama sadece konuyla ilgili olan ayetlerde geçiyor. Mesela 18-65. surede DNA yan yana geçiyor. DNA'ya işareti var. Bakıyorsunuz 18-65, 1865 genetik biliminin başlangıcı. Mendel'in ilk kanunları keşfettiği genetik kanunlarıyla, değil mi, ilgili genetik biliminin başlangıcı 1865. 18'e 65. ayette geçiyor DNA kelimesi. Proton, nötron geçiyor. Değil mi? Aynı zamanda mesela Big Bang'e işaret var. İsterseniz onunla ilgili bir sunumumuz da var. Onu gösterelim. Patlamada muazzam hassas bir denge var. Ve buna da Kur'an'da işaret var. Hem Big Bang'e hem evrenin genişlemesine inşallah. Evet. Pardon, baştan başlayalım. Tekrar. Bakın, ünlü matematiksel fizik profesörü Paul Davis var. Diyor ki, materyalist. Yani Davis öyle dindar bir bilim adamı değil. Materyalizme inanıyordu. Ve diyor ki, hesaplamalar evrenin genişleme hızının çok kritik bir noktada seyrettiğini göstermektedir. Çok kritik bir noktada diyor. Çok hassas dengeler var demek istiyor. Eğer evren biraz daha yavaş genişlese, çekim gücü nedeniyle içine çökecek. Biraz daha hızlı genişlese, ama bu biraz az biraz çok derken öyle büyük bir farklılık kastetmiyor burada. Kastettiği böyle milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir değişiklik olsa, onu söylüyor. O kadar hassas. Evet, devam edelim. İçine çökecek. Biraz daha hızlı genişlese kozmik materyal tamamen dağılıp gidecekti. Eğer patlama hızının belirli hale geldiği zaman da bu hız gerçek hızından sadece 10^-18 kadar bile farklılaşsaydı. Bakın, kastedilen bu. 10^-18 şu anlama geliyor. Birin sol tarafına 18 tane sıfır koyun. Yani sıfır nokta. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 18 tane 0, öyle bir farklılık. 12 0, 12 0 trilyonda 1 yapar. 12 0 trilyonda 1 yapar. 18 0, 15'i katrilyonda 1 yapıyor. 18 bin katrilyon, kentrilyon mu oluyor? Ne? Öyle bir isim var. Öyle bir farklılık maşallah. Devam edelim. Bu gerçek dengeyi yok etmeye yetecekti. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, bakın herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur. Çünkü patlama deyince insanın ağzına dinamit de bir patlıyor, atom bombası da patlıyor. Ne var ne yok yakıp yıkıyor yakınında, değil mi, etki gücü oranında. Evet, ünlü ateist Anthony Flew diyor ki, itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiası. Bitti. Yani ateizmi diyor, bitiriyor diyor. Bu kim diyor bunu? Dünyanın 20. yüzyılın en ünlü ateisti söylüyor. Yani ateist açısından diyor, sıkıntı verici ne demek? Ateizmi yok ediyor demek. Çünkü hiçbir şey kendi kendine yoktan var olamaz. Kendisi yok zaten. Yani kendi kendine nasıl yoktan var olsun? Kendisi yokken bir şey değil mi? Demek ki onun yaratan var. Yoktan var ediyor. Bütün maddeyi var ediyor. Materyalizm ne diyordu? Madde ezelden beridir var diyordu. Yani sonsuzdan beri vardır. Sonsuza kadar var olacaktır. Sadece madde vardır. Evet. Madde de kendi kendini organize ederek canlıları yapmıştır. Darwinizm de bunu söylüyor. Rezalete bakın. Madde kendi kendini organize ediyormuş. Atomlar kendi kendine tasarımlar yapıyor böyle. Can, dur diyor, canlılar meydana getirelim diyor. Gözü yapalım diyor şimdi diyor. Görsün diyor. Ben diyor bir tane foton göndereceğim diyor bir atom. Öbür atom da diyor ki ben diyor şimdi bu fotona bakacağım diyor. Ondan da üç boyutlu göreceğim ben diyor. Renkli bir şekilde diyor bu senin fotonlarını diyor. Onda da fotonlar var. Karşılıklı foton gönderiyorlar. O onu görüyor, onu görüyor. Kepazelik tam yani böyle. İşte Darwinizm kepazeliği ve materyalizm kepazeliği. Anthony Flew'da zaten öyle bir şey yoktur diyor. Devam edelim. Felsefecinin 2004 yılı açıklaması. Ateizmi gönüllü bir şekilde bırakıyorum. Evrenin bir ilk neden ve akıl tarafından yaratılmış olması, gerçek bir süper akıllı kabul etmenin, yaşamın kökenini ve doğanın kompleksliğini en iyi şekilde açıklaması olduğunu düşünüyorum diyor. Bitti işte bakın. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik. Ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz. İşte Big Bang'i Allah Kur'an'da 1400 yıl önce bildiriyor. Çünkü 15 milyar yıl önce yaratan Allah, ebediyette yani Big Bang'le başlatan Allah, Kur'an'ı yaratan Allah, Kur'an'da Big Bang'i bildiriyor. Ondan sonra da bilim adamlarına onu keşfettiriyor 20. yüzyılda. İnşallah Allah insanlara da göstertiyor. Nasıl yarattığını göstertiyor inşallah.
Hocam bu son okuduğunuz ayetli bir Kur'an mucizesi, evrenin genişlemesi son 1920'lerde bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edildi bilim adamları tarafından. Evrenin genişlediği. Kur'an'da bu yine aynı şekilde bildirilmiş mesela. Bu da başka bir Kur'an müzesi. İşte gördüğümüz zaman da Allah'ın yarattığı her şeyde bir düzen görürüz. Mesela az önce Big Bang patlamasından bahsettik. Patlama normalde bir düzensizlik getirir ama bütün dünyadaki düzeni sağlayan mesela o patlama oluyor baktığımız zaman. Yani hayvanların, canlıların, insanların, bitkilerin aklımıza ne geliyorsa, gezegenlerin, bütün her şeyin oluşumu ama düzenli ve sistemli bir oluşum. Her şey kendi sistemi içinde çalışıyor. İşte o patlama dedikleri de hani isimlendirme olarak öyle adlandırıyorlar ama Allah'ın dilemesiyle yine o şekilde oluyor. Çünkü patlama bu kadar düzenli ve bu kadar güzel şeyler bir araya getiremez. Parçalar yani yok eder. İşte evet. Yine Allah'ın...
Mesela orada yine bir laf oyunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu ateizmi yıkıyor, materyalizmi ortadan kaldırıyor. Çünkü yoktan varoluş var orada. Yoktan varoluş, yaratılış demektir. Ve çok hassas bir düzenle sonsuz güç sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kanıtlıyor net olarak. Zaten söylüyor onu Anthony Flew'da. Diyorlar ki bakın, sıfır hacimde sonsuz yoğunlukta bir noktadan başladı. Ulan bu yokluk işte, yokluk desene buna. Yani yoktan var oldu demesi gerekiyor değil mi? Sıfır hacim sonsuz yoğunluk olur mu? Sıfır ne hacim sonsuz yok yoğunluk demek. Yokluk demektir yani. Sonsuz yoğunluk. Sıfır hacimde sonsuz yoğunluk.
Onu diyemiyor da işte.
Lafları süsleyerek sanki bir şeyler var.
Orada da illa bir şeylik yapmaya çalışıyorlar. Yoktan var oluşu. Nitekim Allah söylüyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah göğü ve yeri yoktan var etmiştir diyor. Değil mi? Yoktan var etmiştir diyor. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir diyor Allah inşallah.
Yoktan var olmak ne demek bir sonraki cümlede? Yaratıldı demesi gerekiyor. Yoktan var oldu. Allah yarattı kelimesi arka arkaya böyle gider. Yoktan ve vardan sadece Allah'tır. Onun da adı yaratılmadır.
Şey olarak.
Bunu söylememek yani. İçin öncekini söyleme, onu söylememek
için öncekini söyleme. Şöyle yapıyorlar mesela hocam. Mucize diyorlar mesela. Mucize nedir? Allah'ın yaptığı bir şeydir. Yani onu o şekilde söylemiyorlar ama diyor ki işte bir mucize oldu. Mucizeyi insan yapmıyor, o yapmıyor, bu yapmıyor, şu canlı yapmıyor, bu yapmıyor. Soruyorsunuz bu ne diyorsunuz mesela, diyor ki çok mucizevi bir şey diyor. Ama sorduğunuz zaman Allah'a kabul etmiyor. Oysa mucize Allah'ın yaptığı bir şeydir.
Evet.
Mucize insanlar için Allah'ın verdiği bir lütuftur mesela. Evet. Onlar bunu kabul etmediği için başka kelimelerle işte çarpıtmaya çalışıyorlar ama...
Evet. Kural dışı yani anlamında yani mucize değil mi? Mesela... evet. İnsan olması için spermle ovum birleşiyor. Evet. Bu olmadığı zaman mucize olmuş oluyor. Bakıyoruz Hazreti Adem o şekilde. Hiç yoktan var ediyor Allah. Yani bir annesi yok, bir babası yok. Hazreti İsa aynı şekilde değil mi inşallah? Babası yok.
Babası yok.
Yani bir spermle yumurtanın birleşmesi söz konusu değil. Allah ol diyor, oluyor inşallah. Allah'ın Hazreti Adem'i yarattığı zaman tabii ki çamura şekil vermeye, bir porselene ihtiyacı yok. Onu bir süs güzellik olarak yaratıyor inşallah.
Evet.
Orada insanlara böyle Allah sebepleri de yaratıyor. Yani hep sebep sonuç ilişkileri şeklinde evet. yaratıyor Allah. Ama ayrı ayrı yarattığını bildiriyor. Bu da çok önemli. Kur'an'da ona işaret ediyor Allah, söylüyor. Mesela gölgeyi yarattık diyor. Onu diyor kendimize çekivermişizdir diyor. Dileseydik onu durgun kılardık diyor. Sonra diyor ona delil olarak da güneşi yaratmışızdır diyor. Bakın ayrı yaratılış var. Evet. Yani güneşi yaratıyor Allah, gölgeyi. İnsan hep bakıyor güneş olduğunda gölge oluyor. Demek ki
i̇nsan
diyor güneş.
İnsan hep öyle zannediyor.
Evet.
Güneş gölge.
Veya işte başı ağrıyor insan mesela. Ama bunlara kapılmamak çok önemli. Yani Allah imtihan olarak var bunlar böyle. Hep sebep sonuç ilişkileri. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek çok önemli. Mesela başı ağrıdığında hep böyle bir ilaç alıyorsunuz. Hatta şöyle oluyor. Hep aynı ilacı aldığında insan baş ağrısı geçebiliyor. Şimdi Allah ona orada bir sebep kılıyor. Ama onu da yaratan, baş ağrısını yaratan da Allah. O onun sebebi değil. Onu Allah'tan bilmek çok önemli. İşte insan onun için şirk çok büyük tehlike insan için. Bu sebep sonuç ilişkilerinde hep şirke kayabilir insan. Ona çok dikkat etmek gerekiyor Müslümanın. Hepsinin yaratıcısının Allah, tek sebebin Allah olduğunu bilmek çok önemli. Allah'a vermek. Yani ilaç geçirdi, beni doktor iyi etti haşa. Bazen duyuyoruz mesela hayatımı haşa sana borçluyum diyor doktora mesela. Doktor kim yani, doktor kendisi ayakta durmaya bir gücü yok. Ben de doktordum. Bir hastalık oldu bende. Yani değil mi? Hani derler ya kelim meremi olsa kendi kafasına sürer zaten yani böyle. Doktor kendi kendini tedavi edebiliyor mu? Hatta en ünlü doktorların, bakın en ünlü doktorların, çok ilginçtir bu, bilinir yani bu çok. En iyi tedavi ettikleri, ne düşündükleri hastalıktan öldüklerini görürsünüz böyle. Evet. Adam beyin cerrahı alıyor. Japon Suzuki diye bir beyin cerrahı vardı, beyin tümöründen öldü. Dünya ünlü kalp cerrahı alıyor, kalbinde bir şeyden ölüyor. Hadi ne oldu?
Yani
mide kanserini ameliyat ediyor böyle. O konuda bir numara kabul ediyorlar onu. Bir bakıyorsunuz mide kanseri yayılmış. Her tarafa sıçramış. Teşhis koyduklarında zaten böyle adam komaya, yoğun bakıma girip orada hayatını kaybediyor. Değil mi? Allah gösteriyor onu. Öyle bir şey yok. Her şeyi yapan Allah'tır inşallah. Yani orada insan ilaca takılmayacak, işte sebeplere takılmayacak.
İnsanlara
değil mi? Evet, insanlara. Yani gizli şirk çok büyük tehlike demişti hocamızın. Yani şirk kitabı var. Şirkten sakınması gerekiyor insanın inşallah. Her şeyi yaratan sonsuz güç sahibi olan Allah inşallah.
Kur'an'da hocam rakamlardan da çok söz ediliyor. Mesela günümüzün 365 gün olması, ayların 12 olması gibi. Kur'an'da bir mucizede 19 mucizesi. 19 harfinin mucizesi. Evet. Onunla ilgili açıklayalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun üzerinde 19 vardır. 19 sayısı Kur'an'ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmı şöyle sayabiliriz. Besmele 19 harftir. Kur'an 114, 19 çarpı 6 sureden oluşur. İlk vah olan sure 96. sure, sondan 19. suredir. Evet. Kur'an'ın ilk vah edilen ayette 96 suresinin ilk 5 ayettidir. Ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur. Vahd edilen ilk sure Ahlak suresi 19. ayete sahiptir ve 285 yani 19 çarpı 15 harf içerir. Evet hocam, gördüğümüz gibi bir uyum görüyoruz 19 harfine. Kur'an'da hep bahsediliyor. Son vahyedilen süre, Nasır suresinin toplam kelimesi de 19'dur diyor.
Son vahyedilen süre.
Evet. Son vahyedilen süre, Nasır suresi 19 kelimeden oluşuyor. İnşallah. Ayrıca Nasır suresinin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harften oluşuyor. Burada da görüyoruz. 19 harften ilk oluşuyor. Kur'an'da 114, 19 çarpı 6 besmele bulunuyor yani. Bu sayıda 19'un 6 katıdır. Kur'an'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe suresidir. Kur'an'da sadece Nem suresinde 2 besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında, diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlayan Tevbe suresinden itibaren saymaya başlanıldığında Nem suresinin 19. sırada yer aldığı görülecektir. 19 ve 19'un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimesinin toplamı 19 çarpı 7'den 133 katı, 133'tür. Bir anlamına gelen vahid, i harfi okunurken ekleniyor. Kelimesinin ebced değeri 19'dur. Maşallah hocam.
Maşallah.
Birçok 19'u da gördük burada hocam. Bütün besmelelerin 19 olması. Evet. Hepsi çok büyük bir Kur'an mucizesi.
Kur'an'da zaten evet, hep coğrafi mesela, evet, matematiksel, matematik, edebi, sanatsal bir sürü mucize var. Yani sadece Kur'an'ı tek bir değil. Yani ben hatta onu sürekli de şey yapıyoruz düşündüğüm zaman. Diyorum ki hani mesela bilimsel kitapları üst üste koyalım. İşte coğrafi kitapları, jeolojik kitapları, işte ne bileyim deneysel, işte aklımıza ne geliyorsa her bölümdeki kitapları üst üste koyalım mesela. Bir dağ kadar yüksekliği olur. Oysa Kur'an onlardan daha az baktığımız zaman şeyliği olarak, kalınlık olarak, hani hepsinin toplamından, ama hepsinden daha fazla bilgi içinde barındırıyor. Bunun nedeni de Allah'ın insanları, yani dünyadaki her şeyin Allah'ın oluşturmasından kaynaklanıyor. Yani Allah'ın yaptığı bir şey. Onu da çok detaylı olarak Kur'an'da görüyoruz. İşte rakamlar mesela, matematikten sürekli bahsediyoruz. İşte coğrafi olaylar, az önce denizlerle suların karışmaması mesela. İşte DNA, RNA diyoruz, bilimsel bir olay. Bunların hepsinin Kur'an'da yer alması da Allah'ın bize Kur'an'da bazı şeyleri işaret ettiğini gösteriyor zaten. Bilimsel olayların bile gelişim sürecinde içindeyken Kur'an'da bunların yer alıyor olması da gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hak kitabı olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor bize.
Allah'ın detay ve çok yönlü yaratışına bir örnek. Kainatı da Allah o şekilde yaratıyor. Yani hem içerisinde çok büyük teknoloji barındırıyor. Mesela bir çiçekte en önemlisi fotosentez yapıyor. Bitkinin yeşil yapraklara fotosentez yapıp lojistik hizmeti sunarken üzerindeki rengarenk ve altın orana sahip mükemmel estetikte bitkiler oluşuyor. Bitkinin oranları da onun üremesi ve ona gelecek olan böcek ve bazı hayvanları çekmek için en ideal yapıda oluyor. O hayvanlar da onu yedikten sonra mesela başka yerlere giderken onların da kendine ait bazı detaylı ayrıntıları oluyor. Baktığınız zaman olayın birçok yönden harika olduğunu keşfediyorsunuz. Yani estetik yönünün harika olması, evet, muazzam bir estetik var. Mesela çok güzel çiçek resimleri görüyorsun, tabloları ve doğa fotoğrafları görüyorsun. Bunun üzerine yarışma yapılıp en güzel fotoğrafı çeken birinci seçiliyor. Fotoğrafta ne var? Doğa resmi var. Doğadaki güneşin batarkenki oluşan renk tayfından çiçeklerin üzerine vurmuş böyle çok güzel bir ambiyans yakalanıyor. O görüntüyü yaratan Allah. Aynı zamanda olayın teknolojik ve teknik yönü de çok ileri safhada. Kur'an-ı Kerim de bu şekilde. Allah onu da çok yönlü yaratıyor. Hem hiçbir sözünde çelişki yok, hem her sözünü dinlendiğinde insan şifa, ruhen tatmin eden, öğüt veren ve probleminin tamamını gideren ve hayatın tamamının bilgisini içeren bir kitap. Hem içerisinde sayısal mucizeler var, hem içerisinde günümüzde ortaya çıkmış teknolojik mucizeler var, hem de geçmiş kısaslardan mesela bazı tarihi ayrıntılar var. Değil mi? İsimler var mesela, tarihi isimler. Haman diye birisinin ismi var, Firavun döneminde yaşamış. Daha yeni ortaya çıktı. O zaman da bilmesi mümkün değildi gibi birçok yönden mucizeyi bir yerde Allah barındırıyor maşallah. En önemli mucizelerinden bir tanesi de kitabın korunmuş olması. Allah onun korunduğunu zaten ayette bildiriyor. Onu biz koruyoruz diyor inşallah ayette. Koruduk diyor. Ki Müslümanlığın karşısında İslamiyet var olduğu anlam bu tarafa sürekli bir karşı ekip her zaman olmuştur. yani Deccal'in takımı diyelim, sürekli olmuştur. Mücadele eden münafıklar olmuştur. Kafirlere müşrikler olmuştur. Diğer gelen hak kitapların hepsinde tahrif edilmiş olmasına rağmen, Allah'ın izniyle tabi de oluyor, ama Kur'an-ı Kerim olamamıştır. Allah izin vermemiştir çünkü. Ama ne oyunlar olmuştur, ne türlü değil mi, sabotajlar, akımlar yapmışlardır. Ama hiçbirisine muvaffak olamamış. Bu Allah, Kur'an-ı Kerim'in her kelimesinin günümüzde dahi korunarak gelmesini sağlamıştır inşallah.
Evet, Allah o şekilde dilemiştir. Ayetlerde şöyle buyuruyor: şeytanlar Allah'a sığınırız. Rabbinin sözü, Kur'an, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur diyor Allah inşallah. İnşallah. O iştendir, bilendir. Başka bir ayette de ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir diyor. Yine Kehf suresi 27. ayette, sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirici yoktur diyor Allah. Yani Kur'an'ı Allah'ın koruması altındadır ve hiç kimse de değiştiremez. Fakat söylediğiniz çok doğru. Kur'an'ın yani çok büyük bir mucizevi yönü var. Her şeyi kapsıyor. Bütün hayatı kapsıyor. Yani o kadar derin anlamlı ki, yani dediğiniz gibi bir kitap. Ama ilahi bir kitap. Yani çok farklı, diğer kitaplarla kıyaslanabilecek bir kitap değil. Mesela Allah diyor ki, bakın, şeytandan Allah'a sığınırız. Biz kitapta diyor hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Bir tek kitapta hiçbir şey noksan değil diyor Allah. Hayatı da insanın karşılaşacağı bütün durumlar, ahiretle ilgili bilgiler Allah kendini tanıtıyor bize. Peygamberlerin hayatlarından örnekler veriyor. Nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl oturup kalkmamız gerektiği, insanların birbirleriyle olan ilişkileri, insan tipleri mesela. Bu çok evet. Önemli. Yani öyle insan tiplerini o kadar mükemmel sınıflayan bir bilim dalı ya da bilim adamı yok. Allah orada bildiriyor. Mesela inananlar var, inanmayanlar var. İnanmayanların da kendi içinde daha iyi, çok imanlı olanlar var. Peygamberler var mesela, değil mi, inşallah? Onun altında daha az iman edenler var. Kalbinde hastalık bulunanlar var, münafıklar var, fasıklar var, müşrikler var, kafirler var. Şimdi Allah onları tarif ediyor mesela. Münafıklar için şöyle derler diyor. Bakıyorsunuz diyor. Tam. Yani Allah yaratıyor, bir münafık yaratıyor Allah. Bütün münafık özellikleri üstünde. Tam tecelli ediyor böyle. Korkaklıkları, aşağılık olmaları, yalancılıkları, sahtekarlıkları, pislikleri. Hepsi net böyle. Kafirler için diyor ki Allah, böyle derler diyor. Bakıyorsunuz aynısıyla çıkıp ayet söylüyor. Yani bütün davranışlarıyla tecelli ediyor. Çünkü Allah yaratıyor. İman eden Müslüman diyor Allah, çok güvenilir. Merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu olur diyor. Bakıyorsunuz peygamberler, Hazreti Mehdi tam o şekilde. İnşallah Hazreti Mehdi'yi de tam olarak göreceğiz. Bütün özellikleri tecelli etmiş olarak ve Hazreti İsa'yı da inşallah. İnşallah. Çok az kaldı. Hayattalar şimdi inşallah. Yani bunlar Kur'an'ın mucizevi yönü işte inşallah. Nelerle karşılaşacaksınız diyor Allah. Söylüyor, imtihan ortamı olarak yarattım diyor. Sizi diyor korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. Sabır gösterenleri müjdele. Bakıyorsunuz hakikaten Allah o şekilde imtihan ediyor. İslam alimleri, peygamberler, geçmiş zamanda yaşamış Müslümanlar ve günümüzde yaşayan Müslümanların bu şekilde imtihan edildiğini görüyoruz. Bu durumla karşılaşacaksınız diyor, böyle davranın diyor, emrediyor Allah. O durumla karşılaşıyorsunuz, Müslüman o şekilde davranıyor. Ama inkar edenler de böyle yaparlar diyor. Onlar da öyle yapıyorlar. Mesela bir fikri mücadele ortamı var. Onunla karşılaşıldığında münafıkların korkacaklarını ve kaçacaklarını söylüyor Allah. Bakıyorsunuz hakikaten münafık öyle bir durumda dayanamıyor. Oraya kadar getiriyor. Zorluk anında çatlıyor gidiyor. Bırakıyor evet. Davasını. Hazreti Mehdi'yi bırakıyor. Peygamberimiz önünde peygamberi. Aynı ilahiyet tecelli ediyor üzerinde. Evet. İşte Kur'an'ın mucizevi yönü bu inşallah. Ama Allah bakın diyor, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Başka bir ayette, andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Ya bakın, her örnekten, her örneğinde çeşitli açıklamaları. Bu çok mucizevi bir şey. Yani bir kitabın içerisinde insanın karşılaşacağı bütün durumları kapsayan, biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik diyor. Maşallah. Maşallah. Ve hocamız demişti ve sık sık da açıklıyor maşallah. Ayetlerin de katlamalı anlamları var. Mesela Kur'an her döneme bakıyor ama ahir zamana bakıyor tam olarak bütünüyle. Bu çok mucizevi bir şey. Ahir zamanda olacak olayların tamamına işaret var Kur'an'da. Mesela ebced hesapları var. Ahir zamana bakan ayetlerde özellikle inşallah. Tam o yılları veriyor. 2012'yi veriyor, 2021, 2008, 2007, 2004 bakıyorsunuz böyle. Değil mi? 1984. Hep o dönem. 1980'den itibaren böyle 30 yıl içerisinde ki dönemi ve daha ilerisini kapsıyor işte. Ahir zamana bakıyor inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Ben de bir ayet okuyacağım inşallah. Enbiya suresi 10. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız buyuruyor Allah. Bütün durumlarınızı kapsayan bir kitap olduğunu söylüyor inşallah. İçerisinde bütün durumları insanın yani çocukluktan yaşlılığa kadar yaşadığı dünyadaki tüm hallerinin hepsi. Bayağı ayrıntılı bir anlam aslında ifade ediyor bu. İnsan çünkü türlü türlü halleri oluyor. Yani öfkesine hakim olamadığı anlar oluyor. Çok şefkat duyduğu, vicdanın dile geldiği anlar oluyor. Her türlü psikolojik ve her türlü işte zenginlik, fakirlik, değil mi? Anne baba, çocuklar, eşler, kadınlar hepsini, tüm yaşamın her noktasını içinde bulunduğu bir kitap gönderdik inşallah. Allah'ın indirdiği Kur'an tamamen bir kitaptır. Anlamak için de inşallah biz onu anlamak için kolaylaştırdık diyor başka bir ayette de.
Evet.
Çok çok yüksek bir ilme sahip olmak veya başka kaynaklardan da hani illa olması gereken bir durum değildir. Allah Kur'an'ı inşallah anlaşılabilecek ve uygulanabilecek bir kitap olarak indirmiştir. İslamiyet'te öyle yaşanabilecek ve kolay bir dindir inşallah.
İnşallah. Mesela hocam bu şimdi diyelim son zamanlarda biliniyoruz değil mi? Hani bir çocuk oluşumu mesela işte embriyo diyoruz hani bir su damlası gibi. Bu büyüyüp hani oluşup gelişip işte kalbi oluşuyor, beyni oluşuyor, bütün organlar oluşuyor, öyle oluşuyor. Bir Kur'an'da bir ayette de Allah mesela şeytanın Allah sınırı meğerlen de söylüyorum. Diyor ki embriyoyu diyor bir alak kıldık ve diyor onu bir tanem et çiğni nasıl?
Çiğnem
et parçası. Evet pardon. Orada mesela bu şekilde belirtiliyor. Gerçekten bakıyorsunuz mesela görüntüsüne. Bir çiğnem et parçası gibi duruyor. Onun o çiğnem et parçasının durduğu bölümde omurilik mesela. Çocuğun omurilik bölümü. Ve gerçekten de o şekilde görüşüyor. Baktığınız zaman ayette başından sonuna kadar bir çocuğun nasıl oluştuğu anlatılıyor. Bu da işte gerçekten Allah'ın insanlara gösterdiği bütün detaylarıyla anlattığı. Evet. Hani ince baktığımız zaman ve derin baktığımız zaman bunları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani her şeyden Allah bize bahsetmiş Kur'an'da.
Evet.
Allah'ın kitabı olduğunu ve bütün dünyanın yaratıcısının, bütün evrenin, uzayın yaratıcısının Allah olduğunu her şeyde zaten söylüyor. Yani mesela bu az önce söyledik, denizlerin mesela hareket halinde olması, dağların bile Allah diyor ki dağlar hareket halindedir mesela diyor. Bu da son zamanlarda bulunuyor. Bunların hepsinin Kur'an'da yer alması da gerçekten...
Eskiden dünyaya düz bir tepsi diyorlardı, onu iddia ediyorlardı. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu, kendi ekseni etrafında döndüğünü, bunların hepsini öğrendik inşallah.
Tabii evet. Yörüngeden bahsediyor değil mi
evet.
Kur'an'da?
Evet.
Yani çok mucizevi bir konu. Galaksilerin bak tamamının bir yörüngesi olduğu yeni bulundu. Daha ne galaksiler var? Teleskopların icadından sonra binlerce galaksi var. Hepsinin yörüngesinin olduğu yeni bulundu. Kur'an bunu değil mi 14 asır önce söylüyor maşallah.
Evet. Işık konusunda da vardı mesela Kur'an'da diyor ki mesela şimdi uzay biliminde yeni bulundu. Mor ve kırmızı ışıklar diye söyleniyor mesela çekiş ve itişine doğru. Ama Kur'an'da da mesela bu aynı şekilde yine belirtiliyor. Birbirlerine çektiğini ve zaten genişleme az önce ayette de hocam okudu. Evrenin genişlediği diye. Gerçekten de bunları Kur'an'da biz görüyoruz yani birebir olduğunu belirtiliyor. Biz de sadece zamanı geldiği zaman Allah'ın dilemesiyle beraber zamanı geldiği zaman bilim ve teknolojide nedeniyle yani Allah onu neden kılarak gelişmesiyle biz de bunları çok net bir şekilde görüyoruz.
Evet. Ya bu tabi anlattıklarımızın en önemli kısmı inşallah Kur'an'ın yeterliliği.
İnşallah.
Yani Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah bize Kur'an'ın içerisinde çok sayıda ayette belirliyor. Bakın her örnekten verilmiştir size diyor. Bütün durumlarınızı kapsayan diyor inşallah.
Evet.
Mesela yine Kur'an'da hocamız söylemişti bunu. Peygamberimizin tek bir şikayeti var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani bu hurafelerle bidatler oluşturuldu, münafıkların meydana getirdiği bir sistem. Din dışı bir din yaşanmaya başlandı. Ama din görünümü altında. Kur'an'la ilgisi olmayan, çünkü eklemelerle, çıkartmalarla böyle, Kur'an'a hatta ters uygulamalarla, Kur'an'ın dışında bir din meydana getirildi. Halbuki Kur'an'dır. Allah söylüyor Kur'an'ın yeterliliğini. En iyi tefsiri yapan peygamberimizin tefsiriyle hareket ederiz biz inşallah. Ama Kur'an'dır esas olan. Peygamberimiz döneminde nasıl yaşanmıştı? Kur'an yaşanmıştı değil mi? Peygamberimiz en güzel örneği teşkil ediyordu. Peygamberimizin tefsirleriyle o dönemde Müslümanlar Kur'an'ı yaşadılar sadece. Sonradan ortaya çıktı diğer mezhepler, diğer işte çok sayıda tarikat, cemaat. Hazreti Mehdi döneminde inşallah Hazreti Mehdi hem mezhepleri kaldırıyor, bütün tarikatlar, cemaatler de Hazreti Mehdi'ye bağlanıyorlar inşallah. Ve Kur'an'ın asr-ı saadet dönemindeki gibi yaşanacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Peygamberimizin sünnetiyle. Bu çok önemli. Çünkü Kur'an yeterli. Ve Allah bunu bildiriyor. Ama tabii insanın herkesin kendi kafasına göre hüküm çıkarması olmaz. O da o zaman işte din dışı uygulamalara kayar. Hurafeler meydana getirir. Çarpık uygulamalar.
Allah söylemiş zaten. Evet. İnsanlara kolaylıktır. Yani zorlayıcı evet. Ya da zor değildir. Kur'an insanlara kolaylık vermesi için, hayatına kolaylık yaşaması için mesela din o yüzden vardır. Ama işte bu hocam da dediği gibi çarptırmalar oluyor bazı bir kısım insanlar tarafından. O da işte inşallah Hazreti Mehdi dönemi zamanında hepsi dediği gibi hocamın da şey zaten Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Altın çağ diye. Hani o dönemdeki asr-ı saadet dönemindeki gibi her şey tamamen Kur'an ahlakıyla ve Kur'an'da olduğu gibi şekilde yaşanacak diye inşallah döneme geçeceğiz.
İnşallah. İsterseniz Mehdi'nin ahlakından bahsedelim. Hazreti Mehdi'nin çok üstün ahlakından.
İnşallah. Hocam Mehdi'nin zaten Peygamber Efendimiz bize söylemiş 1400 sene önce. Hadislerinde de belirtmiş Mehdi'nin ahlakından, yapacaklarından, dünyadaki bütün olaylardan. Bu da bir mucize zaten baktığımız zaman da. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da ahlakı zaten Peygamber Efendimiz de diyor. Ahlakı benim ahlakımdır. Zaten benim soyumdandır.
Maşallah.
Diyor. Onunla ilgili inşallah izleyicilerimize aktaralım. Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın Hadi isim bereketi olacak.
Hadi yani hadi, hidayet,
evet, hidayet veren. İsminin bereketi olacak. Dibel meşhur şiirlerinin İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Bunun açıklaması da Allah'ın hadi yani hidayet veren, doğru yola ulaştıran ismi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da tecelli etmektedir. Hazreti Mehdi ismi de hidayete ulaştırılan anlamındadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesinde tüm insanların Allah'a iman etmelerine ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır.
Maşallah. Yani hocamızın bir açıklamasını tekrar nakledelim. Çeşitli dönemlerde Mehdi yani hidayete vesile olan büyük İslam alimleri olmuş inşallah. Bakıyoruz geçmişte İmam Rabbani bu şekildeydi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Mevlana Halid. Ama en büyük Mehdi inşallah dünya çapında İslam'ın hakimiyetine vesile oluyor. Çünkü diğer dönemlerde hep değil mi sınırlı olduğunu görüyoruz inşallah. İnananların sayısının ve bir dünyaya hakim olmadığını. Ve deccaliyetin küfrün sisteminin de en sonunda en şiddetli biçimde bütün dünyaya hakim olduğunu inşallah. Hazreti Mehdi'nin de çıkışına bir delil bu ve bir güzellik. Çünkü deccaliyetin en şiddetli olduğu, Darwinizm bütün dünyayı kontrol ettiği bir dönemde çıkıyor. Ve o dönemde de hadi sıfatının tecellisi olarak inşallah bütün dünyanın imanına vesile oluyor inşallah.
Ya Peygamber Efendimiz de baktığımız zaman bize zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bütün özellikleri çok detaylı olarak anlatmış. Hem fiziksel özelliği, hem ahlakı, hem yapacakları, hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edeceği zaman dünyadaki olan doğal olaylarla mesela, evet, yaşanacak ekonomik olaylarla, sosyal olaylarla hepsini çok detaylı bahsetmiş. İşte bu da bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı Allah'ın insanların tanıması için, onun döneminde olduğunu, ayrı zamanda yaşadığının farkına varması için inşallah bu olayları da yaşatıyor. Şu anda da o dönemde olduğumuzu belirtmek istedim ben. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayrıca söylediğimiz gibi üstün ahlakı gibi bir de bitkileri ve hayvanları çok sevmesi. Daha doğrusu Allah'ın yarattığı bütün canlıları çok fazla sevmesi, güzellikleri. İnsanları mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları çok fazla sever diyor Peygamber Efendimiz hadislerde. Sanki diyor bir babanın şefkati oğluna şefkati gibi, yani o derece büyük seviyor insanları. Maşallah. Çünkü Allah'ın yarattığı insanları olduğu için ve Allah'ın kulları olduğu için de Allah'ın yarattığı şeyleri çok fazlasıyla seviyor. Bütün canlıları, bitkileri, evet, hayvanları. Bir özelliği de bu. Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri ve hayvanları çok sevmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Bu hadisi şeriflerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadisi şerif ise şöyle bildirmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirlerle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Bunun açıklamasında da bu hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sevdiği, kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı olduklarını bildirmektedir. Onun hilafetinin manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Hatta bununla ilgili başka bir şey daha vardı hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesinde Peygamber Efendimiz diyor ki gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle müjdelenecek diye dünyadaki bu kadar kötülüklerin son bulacağı için, yani canlılar dahi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyor. Dünyadaki bütün canlılar, yani sadece insanlar olarak değil, bütün canlılar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine razı oluyorlar. Çünkü güzelliğin geleceği bir zaman olduğu için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la.
Tabii sevgi, şefkat, merhamet gelecek. Hayvanlar da korunup kullanılacak. Bitkilere de iyi davranılacak. Tabii ki insanlara her şeyden önce inşallah. Tam adalet olacak, zenginlik olacak, fikir özgürlüğü olacak, sevgi olacak, merhamet, koruyup kollama. Böyle hastanelerde ölüp kalmayacaklar insanlar. Parası olmadığı için tedavi edilmedik olmayacak. Yiyecek bulamayan, açlıktan kırılan insanlar olmayacak. Savaşlar olmayacak, şehirler bombalanmayacak, kol bacak kopmayacak. Bir kimsenin burnu bile kanamayacak diyor inşallah.
İnşallah. Uykusundan uykusunda uyan diyor, uyandırılmayacaklar. Yani o derece demek ki insanlara huzurlu bir şekilde gelecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Çünkü bu hadis de çok önemli. Tek bir insanın dahi burnu kanamayacak ve uyuyan kişi uykusundan dahi uyandırılmayacak diyor. Burada işte Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendi ahlakında olduğunu bu denli anlatıyor. Diyor ki kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyecek dünyada ve kimseyi rahatsız etmeyecek. Aksine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber herkesin mutlu olacağı ve güzel bir dünyada yaşayacağı ve hiçbir şekilde savaşla değil de insanlara tamamen ilim kılıcını çekerek, ilimle insanlarla mücadele edip işte materyalizm, darvinizm ve evrenizme tamamen kökten yok edecek inşallah. Bu da Peygamber Efendimizin bize bildirdiği başka bir özellik. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyorduk araya girmeden önce. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlara ve hayvanlara, canlılara, yani Allah'ın yarattığı her şeye sevgisinin büyük olduğundan bahsetmiştik ilk yarıda, sonlarında. Şimdi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın malı mülkü olmayacağına, yani dünyadaki maddesel şeylere önem vermediğinle ilgili biraz da anlatalım, aktaralım izleyicilerimize. Yani dünyadaki maddesel şeylere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önem vermediği. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiçbir malı mülkü olmayacak. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, dünyaya gönül bağlamaz ve bunun için de taş üstüne taş yığmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işleri çok hızlı halletmesi. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğunu haber verilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa bir sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözüm bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamı ile insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlara da şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davut Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hazreti Davut Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delile ve tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar sadece bunun 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısımda ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Bu hadisin de açıklamasında Allah insanlara hidayet verilmesi vesilesi olması için görevlendirdiğini, tüm peygamber ve elçileri ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir diye. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecek. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilmi ve hilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammed'i yani sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberimizin ahlakıdır.
İnşallah.
Sahip olduğu bu hikmet, veraset, basiret olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da burada da son belirtilen hadiste de yol gösterici olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Çok üstün ilimler. Mesela ahkamda masumdur diyor Peygamber Efendimiz. Bir şey söylediğinde hata yapmıyor inşallah. Hatasını düzelten de bir melek vardır diyor inşallah. Yani bir hüküm verdiğinde onda masum oluyor. Mesela hüküm verirken de diyor delil ve şahit kullanmaz diyor. Özel bir ilim bu. Yani hem tam doğru karar veriyor. Ama delil ve şahide de ihtiyaç duymuyor. Yani yüzüne bakıp mesela söyleyebiliyor. Bir kimsenin suçlu olup olmadığını, doğru söyleyip söylemediğini. Yani münafıkları da yüzlerinden tanır diyor inşallah Peygamber Efendimiz. İlmi ledün. Yani ledin ilmine sahiptir diyor. İşlerin girift yönlerini bilir. Bunun örneği de Kur'an'da verilmiştir. Mesela Hazreti Hızır kıssasında Hazreti Hızır'la Hazreti Musa birlikte hareket ediyorlar. Kur'an'daki Kehf suresinde. Ve burada ilmi ledün. Ledin ilmine sahip Hazreti Hızır, Hızır'ın ledin ilmi. O ilme sahip olacak Hazreti inşallah, Hazreti Mehdi de. Orada mesela ne yapıyordu Hazreti Hızır? Bir olay var, o olayla ilgili bir müdahalede bulunuyor ki Hazreti Musa ulul azim bir peygamber. Ama onun sahip olmadığı bir ilme sahip Hazreti Hızır. Sonradan olacak olayları da biliyor, görüyor. Girift yönleriyle biliyor. Mesela gemiyi deliyor, kusurlu yapıyor. Çünkü diyor onu ileride ele geçecek zorba bir kral vardı diyor. O olmasın diye böyle yaptım diyor. Orada bir çocuğu öldürüyor. Fakat o çocuk büyüdüğünde diyor kafir olacaktı diyor. Annesine babasına zorbalık yapacaktı diyor. Tabii bu özel bir şeriata tabi o. Yani diğer insanlar gibi değil. Mesela bir insan öldürmek normalde tabii haramdır. Her dinde bu şekildedir inşallah. İslamiyet'e göre de masum insanı. Ama orada Allah'ın vahiyle hareket ettiği için farklı bir ilmi var. Farklı. Yani hep haklı çıkıyor zaten sonra. Söyledikleri doğru. İnşallah Allah'ın vahiyle hareket ettiği için. Bu şekilde bir benzetmeyle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da inşallah, tabii Kur'an'a tabi olarak, Peygamberimizin sünnetine tabi olarak böyle bir ilmi var. İnsanların göremedikleri yönlerini görüyor. Ledün ilminin sultanı da Allah'tır demişti hocamız inşallah. Böyle bir özel bir ilim veriyor inşallah. Diğer yönden de mesela öyle delillerle geliyor ki bir dağ karşısına çıksa ezecek diyor Peygamber Efendimiz. Yani hiçbir şekilde küfrün sistemleri, darvinizm, materyalizm ne olursa olsun karşı delil getiremeyecekler. Hepsini ezip geçecek bu sahte sistemlerin.
Tamamını bilimsel delillerle. Söylüyor zaten hani materyalizm, evrenizm, darvinizm bunların hepsini kökten temizleyip hepsine tamamen son noktasını koyacak inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yani dünyadan tamamen bu düşünceleri kaldıracak komple.
Evet Hazreti Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak inşallah bilimsel delillerle mücadele ediyor. Mesela kitaplarından birini tanıtalım inşallah. Bir alabilirsek. Kur'an Darwinizmi yalanlıyor kitabı. Kur'an'ın da hakikaten Darwinizmi yalanladığını görüyoruz. Yani inşallah.
Burada zaten Darwin hocam öyle konuşmaları var ki, geçen programda da mesela yayınladık. İşte kadınları mesela aşağı ırk görüyor. İşte hatta sözleri var, işte diyor köpekten tek farkı diyor biraz daha diyor farklı oyalanabiliyor, işte evdeki işleri yapıyor falan. Mesela insanlar hep böyle bu şekilde ayrımcı ve farklı olarak görüyor birbirinden. Irkları farklı görüyor. Bu da Kur'an'a ters zaten. Çünkü Kur'an'da hiçbir şekilde Allah'ın yarattığı bütün kullar eşittir ve aynı seviyededir. Aynı düzeydedir. Yani hiçbir şekilde ayrım olmaz. Üst sınıf, alt sınıf diye. İşte Darwin zaten bu fikirlerin temelini oluşturuyor. Bunları da inşallah hocamız zaten kitaplarıyla da Darwin'i çökertti düşüncelerini ve bunları destekleyen insanlara da hep karşısında durdu. Bu şekilde de bunların inşallah sonunu getirdi yani.
Tabii bütün bunları, bu ayrımları Darwinizm getirdi. Yani dediğin gibi kadının aşağı bir varlık olarak görülmesi Darwinizm'den kaynaklanıyor. Üstün evrimleşmiş ırklar vardır, aşağı ırklar vardır, maymunlara yakın. Haşa, Türk milletini de buna dahil ediyor. Darwinizm'den kaynaklanıyor. Bütün bu mücadele, çatışma fikrini temelinde hep Darwinizm var. Doğada diyordu bir çatışma vardır.
Güçlü olan.
Evet, pazarda. Çatışma evrimin itici gücüdür. Çünkü diyordu doğa kaynakları sınırlıdır. Bunun içinde bir çatışma vardır. Yani bir rekabet vardır. Doğadaki bütün canlılarda besin kaynakları sınırlı olduğu için. Çatışma da evrimin itici gücüdür. Yani çatışarak evrimleşir. Ve evrimleşerek işte insan daha üstün, insan daha çok evrimleşen yani bir hayvan olarak görüyor tabii. Bu mantıklar alınıp işte komünizm adı altında komünizme uyarlandı. Mesela bakın komünizmde sözleri var. Bu şeylerin.
Evet. Hemen söyleyeyim ben bir tane. Darwinizm komünizme o kadar büyük bir önem taşıyor ki Karl Marx kitabını, ünlü kitabı Das Kapital'in Almanca yazısını Charles Darwin'e ithaf ediyor. Ve diyor ki bizim teorimiz diyor sosyal insanların sosyal mücadelesini diyalektiğini içeriyor diyor. Charles Darwin'in diyor, düşünceleri de diyor doğa tarihi temelini içeriyor. Doğadaki diyalektiği içeriyor diyor. O yüzden diyor Engels, Charles Darwin'in ismi herkesten önce anılmalıdır diyor mesela. Ve Engels, Karl Marx ve Charles Darwin bu komünizmin geçtiğimiz asırda ki yüzlerce milyon insanın katledilmesinde bu düşüncenin yayılmasında en başrol oynamış insanlar.
Tabii Karl Marx çünkü çatışma teorisini ortaya atmış mesela.
Diyalektik.
Evet, diyalektik evet. Çatışma diyor ki her şeyin temelinde çatışma vardır diye. Karl Marx'ın hatta teorilerinden, kuramlarından bir tanesi. İşte bu yüzden dünya hayatında da hep bunların sonuçlarını görüyoruz. İşte bakıyoruz mesela eski liderlere. Hep bu eziyeti yapan liderleri işte Mao olsun, Lenin olsun, işte Hitler olsun. Hep bu felsefeyle, hep çatışmayla. Zihinleri hep onunla dolduğu için, o düşünce anlayışıyla dolduğu için insanları hep bu şekilde eziyet ederek, insanları aşağı sınıf yerine koyarak insanlara işkence yapıyorlar. İşte bunların temellerini de bu Darwin oluşturuyor zaten. Darwinci düşünce oluşturuyor. İnsanların yani hiçbir şekilde eşit olduğunu kabul etmiyorlar ve hiçbir şekilde insanların aynı şekilde ve aynı düzende yaşamalarını kabul etmiyorlar. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bunlara tamamen İlim kılıcıyla diyelim daha doğrusu. Tamamen kökünden bitirecek bunlara. Zaten Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaderini ve zaten hep galip olarak Allah yazmış onun kaderini.
Maşallah, evet.
Ve tamamen savaşması ilmi olacak diye. Hiçbir şekilde kılıçla, savaşla, topla, tüfekle değil. Tamamen ilmi savaşla Darwin'i çökertecek inşallah.
Evet. Bak Engels'in bir sözü var. Tam bu söylediğin şeye çok paralel. Diyor ki yanlışlığa çok paralel. Engels'te Darwin olan hayranlığını şöyle ifade ediyor. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır diyor. Yani tabiat metafizik olarak değil demekle bir kere Allah inancını olmadığını söylüyor. Değil mi? Tam bunun karşısında olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Engels. Engels komünizm denilince akla gelen değil mi? İlk isimlerden bir tanesi. Evet, evet. Demek komünist insan nedir? Bir ateisttir o zaman. Çünkü ideolojinin temelini atan insanlar bu görüşte. Ve Darwinist'tir. Çünkü Darwin'in adı her şeyden önce anılmalıdır diyor. Demek ki Darwinizm, idealist, ateist ideoloji, bir ateist ideoloji olan komünizmin de temelini teşkil etmektedir. Dolayısıyla Darwinizm'e siz ilim kılıcıyla darbe vurup onu yok ettiğiniz zaman temelsiz kalan bu ideolojide, yani komünizmde hemen çöküşe geçer.
İşte yani bunların dinsiz olduğunu biz söylemiyoruz. Komünistlerin kendisi söylüyor zaten. Yani din düşmanı olduğunu. Çünkü Diyalektik materyalizm zaten. Materyalizm maddeyi mutlak kabul eden bir felsefe. Diyalektik materyalizm de komünizmin esası. Ve doğanın diyalektiği de bunun temelidir diyor. Yani Darwinizm de bunun temelidir diyor. Darwinizm zaten Allah'ın varlığını inkar eden bir felsefe. Ama bir de din düşmanlığı vardır. Bakın bunu söylüyor kendileri. Bakın diyor ki Karl Marx, din halkın afyonudur. Haşa. Din afyon gibidir diyor. Uyuşturur diyor böyle beyinleri, haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir. Yani halkın dinsiz yapılması gerekir diyor gerçekte mutlu olması için. Ve devam ediyor. Bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Lenin söylüyor bunu. Lenin de Marx'ın fikirlerini pratiğe geçiren kişi. Yine bakın Lenin'in başka bir sözü. Marksizm bir materyalizmdir diyor. Bu niteliğiyle 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır diyor. Dine karşı koymalıyız diyor. Yani dine karşı savaşmalıyız diyor. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir diyor. Ne oldu biliyor musunuz sonunda? Din yani komünist dönemlerde dinin ortadan kaldırılması için var güçleriyle mücadele ettiler. Bütün camileri yaktılar, yıktılar, kiliseleri yıktılar. Tamamen Darwinizm eğitimi verildi. Mesela Stalin diyor ki, gençlerin diyor zihinlerini diyor arındırmak için, yani haşa dinden, dini yok etmek için diyor, üç şey öğretmeliyiz diyor. Üçüncüsü de diyor Darwinizm'dir diyor. İşte dünyanın jeolojik yaşını vesaire, bir de Darwinizm öğretmeliyizdir diyor. Zaten ne oldu? 20 milyon insanı katletti.
Okullarda, eğitimlerde de az önce mesela saydığımız gibi Karl Marx diyoruz, Engels diyoruz, Darwin diyoruz. Hep bunlar okutuluyordu mesela. Bunlar gösteriliyorlardı. Evrim teorisi anlatılıyordu. Şimdi işte yani yaklaşık bir 20-30 senedir bunlar tamamen etkisini yitirdi baktığımız zaman da. Artık insanlar evrimi savunamıyorlar. Ha, yine olan yerler var ama eskisi kadar sesleri çok çıkamıyor. Çünkü buna karşı ispatları ve delilleri yok. Mesela hocamızın yazdığı kitaplarda görüyoruz mesela. Evrimi yalanlayan, evrimin gerçek olmadığına dair birçok kitabı var mesela. Burada da aynı şekilde bunlarda gerçekler anlatılıyor. İşte bizde de bu eskiden gelen okul eğitiminde de hep o Darwin'in etkisiyle gördüğümüz işte her şeyin maddeden oluştuğu, maddenin her şeyin üstünde geldiği, çatışmanın hayattaki en önemli şey olduğu, bu düşünceleri tamamen yok etti bu kitaplar sayesinde inşallah.
Bunların hemen maşallah
ortadan kalkmasına vesile oldu.
Tabii. Yani bilimsel delille olur. Komünizmi siz yasaklayarak komünizm önüne geçilmez. Hatta demişti hocamız, yasak daha çok ilgisini çeker insanların. Evet. Yani mesela işte oluyor ya, şöyle yasak getiriyorlar. İşte Karl Marx'ın Das Kapital'i yasak desen, komünizmin şeyi daha çok ilgi duyar insanlar. Tam tersi diyor hocamız. Hepsi okutulsun. Hatta kapsamlı okutulsun. İnsan çünkü bildiği şeye inanmaz böyle. Ama bilimsel gerçek, bilimsel yanlışlığıyla da anlatılsın. Yani delillerle. Mesela herif diyor ki, Karl Marx, işte bu şu anda Darwin kitabını okumakta oğlum, Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarihin temelini içeren kitap işte budur diyor. Şimdi değil mi Darwin'in kitabı için? Siz Darwinizm yanlışlığını anlattığınızda ne oluyor? Komünizmin temeli çökmüş oluyor. Bakın diyor ki, doğa tarihi temeli diyor. Bitti. Siz bir kere materyalizmin yanlışını anlatıyorsunuz. Materyalizmin yanlışı da o kadar önemli değildir demişti hocamız. Yani önemli ama Darwinizm daha da önemlidir. Çünkü Darwinizmin geçersizliğini siz ispat ettiğiniz zaman, diyelim hepsi ki proteinin yani oluşmasının imkansızlığını anlattınız. Ve fosilleri gösterdiniz. 350 milyon tane fosil var. Şimdi bir kere Darwinizm geçersiz. Ne anlama geliyor bu? Canlılar hiçbir zaman evrimleşmemiş, bir yaratıcı var, Allah yaratmıştır. Bu ne yapıyor? Bir kere Darwinizmi yıkıyor, hemen doğal olarak materyalizmi de yıkıyor zaten. Madde mutlak değil, bir yaratıcısı var. Bütün canlıları da bir yaratıcı yaratmış, maddeyi de Allah yaratmış. Big Bang de bunu ispatlıyor. Bunu yaptığınız zaman siz, ne oldu? Diyalektik materyalizm de değil mi esası komünizmin? Ne demek yani? Madde zıtlıklar içerisinde gelişir. Mesela fikirler çarpışarak ilerler diyor. Ne demek bu? Bir fikir var, tez var, ona karşı bir fikir var, antitez var. İkisinin çatışmasından sentez oluyor. Tamam. Diyalektik materyalizm de bunun esası. Madde zıtlıklar içinde gelişiyor. Siz materyalizmi yıktınız, Darwinizmi yıktınız. Ne oldu? Diyalektik materyalizm çöktü mü? Çöktü. Evet. Doğanın diyalektiği de çöktü, diyalektik materyalizm de çöktü. Komünizm zaten dayanağı, başka bir dayanağı yok ki komünizmin. Komünizm çöktü. Kaldı ki bütün fikirlerinin yanlış olduğu zaten anlaşıldı zaman içerisinde. Mesela ne diyordu? Toplumda sınıflar olacak. Bunlar çatışacak birbiriyle. Proletarya kapitalist sistemle çatışacak. Kapitalist sistemi yok edecek, ortadan kaldıracak. çok ezildiği için bir sınıf birincine ulaşıyor. Ondan sonra kapitalist sistemi ortadan kaldırıyor. Çatışarak bakın bu da. Yani kan dökerek, kan dökmeyi söylüyor zaten. Bolşevik kanlı ihtilalini yaptılar zaten ondan sonra. Ortadan kaldıracak ve sınıfsız bir toplum olacak. Sınıfsız toplum olacak ama aile, din, millet her şeyi ortadan kaldıracak. Din düşmanı zaten diyor komünizm, değil mi? Anlatıyor bunu. Bu doğru olmadığı anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Toplumda niye sınıflar olsun? Yani işçi sınıfı yok, burjuva sınıfı. Bir kere bu dinsizlikten kaynaklanıyor, darwinizmden kaynaklanıyor. Darwinizm gelir dağılımını bozdu. Toplumda hakikaten bazı kesimlerin ezilmesine sebep oldu dünya çapında. Çünkü insanlar bencil, egoist, sevgisiz, acımasız, vahşi oldular. Bu oldu. Yani 20. yüzyılda gördük bunu. Halbuki Kur'an'da Mehdiyet döneminde yaşıyoruz. Mehdi mutlak adalet meydana getiriyor. Tam adaleti meydana getiriyor. Yani hiçbir şekilde gelir bakımından düşük, yüksek olmuyor. Herkes zengin oluyor. Evet. Parayı verecek kimse bulamıyor. Ama bu nasıl oluyor? Allah korkusu ve adaletle. Ve sevgi geri geliyor. Herkes birbirini seviyor, koruyor, kolluyor. Ne güzel işte. Ne komünizm, ne sınıf mücadelesi, ne sınıflar arası çatışma. Öyle bir şey yok. Çatışma niye olsun zaten? Çatışma hep kan getiriyor. Adamlar bakıyor mesela Marx. Şunu öngörüyor önce. Diyor ki işte proletarya sınıfı öyle ezilecek ki ondan sonra çatışarak burjuvaziyi kapitalist sistemi ortadan kaldıracak. Bakıyorlar bu olmuyor kendiliğinden. Nasıl yapıyorlar bunu? Bolşevik kanlı devrimiyle. Lenin geliyor. Ya diyor Marx'ın söyledikleri kendinden olmadı diyor. Biz diyor kanlı devrimle diyor kapitalist sistemi burjuvaziyi ortadan kaldıralım. Proletarya hakimiyeti meydana getirelim diyor. Ama ne oluyor sonunda? Milyonlarca insan katlediliyor. 150 evet. milyon insan komünist rejimlerde katledildi. Bu resmi rakamlar. Aynı fikirleri alıyor PKK, Lenin-Stalinist örgüt. Yine bakın kan dökme var, bombalama var, yok etme var, yakıp yıkma var. Ve Türkiye'yi komünist bir devlet idare haline getirmeye çalıştılar. Doğu komünist Türkiye, Batı komünist Türkiye diye ikiye ayırmaya çalışıyorlardı. Ki hala yani PKK'nın niyeti o. Evet, işte hocamızın kitabı mesela, Komünizm Pusuda. Bakın bu kitabın bir özelliği var, çok önemli bu. Komünizm Pusuda kitabında hocamız komünizmi çok net, detaylı olarak anlatıyor. Yani Komünizm Pusuda kitabını okuyan bir insan, ki okumalarını tavsiye ederiz, komünizmi çok net olarak öğreniyor bütün detaylarıyla. Ama komünizmin geçersizliğini bilimsel delillerle, karşı konulamaz bilimsel delillerle de ispatlıyor kitapta. Yani Komünizm Pusuda kitabını okuyan herhangi bir kişi, PKK'nın en azılısına ver, Komünizm Pusuda kitabını okuttur. Mümkün değil bir daha komünist olmaz. Geçersizliğini anlıyor çünkü. Darwinizmin geçersizliğini, materyalizmin ve diyalektik materyalizmin geçersizliğini, neden Marx'ın görüşlerinin yanlış olduğunu, neden ekonominin her şeyin belirleyicisi olmadığını ve doğrusu anlatılıyor kitapta. Yani Mehdiyet sistemi bakın çok önemlidir. Kur'an'a göre olan sistem tam fikir özgürlüğü meydana getirir, tam adalet meydana getirir, herkesi zengin yapar, bütün dünyayı. Kur'an'ın esası budur çünkü. Yani esasında demokrasi vardır. Komünizme demokrasi var mı? Yok. Ezer ve komünist fikrin dışındaki herhangi bir fikri mutlaka ezer. Öldürüyor adamı zaten. Stalin çıkıyor o dönem. Öyle psikopat ki hepsi komünist liderlerin. Mao'su, Stalin'i, Lenin'i. Adamları kesiyorlar yani. Çatır çatır kesiyorlar. Kıtlıktan öldürüyorlar mesela böyle. Manyak bir tane şey çıkıyor, biyolog. Lysenko ismi. Bakın evrime ne kadar zararlı olduğunu da gösteriyor bu. Diyor ki biz diyor buğdayı diyor soğuk iklimlere ekerek diyor evrimleştireceğiz diyor. Buğday diyor soğuk iklimlerde de evrimleşip çıkacak diyor. Halbuki böyle bir şey olmaz ki. Genetik DNA'sı değişmez hiçbir canlının. Evet. Siz soğuğa kutba da ekin hemen ölür buğday zaten. DNA'sı çünkü müsait değildir o bölgede yaşamaya, genetik bilgisi. Neyse bu psikopat çıkıyor. Rusya'nın bütün tahıl ihtiyacını o dönemki Sibirya'ya ekiyorlar. 8 milyon hektar ekim yapıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz tabii? Bütün buğday telef oluyor. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Aynısını bunun Mao döneminde Mao yapıyor. Bu olmasına rağmen. O herifi de çok önemli bir göreve getiriyorlar. Milleti kesip biçiyor zaten Lysenko. Baş bilim adamı falan seçiyorlar. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Ama işte bu fikirlerin psikopatlığını ve yanlışlığını gösteriyor. Ama bunu ortadan kaldırmak yasaklı olmaz. İşte PKK'yı yok biz evlendirelim, sıcak çorba verelim. Adam din olarak kabul etmiş onu zaten. Daha çıkmış. Ona siz bunun geçersizliğini anlatacaksınız. Nasıl anlatacaksınız? İşte bilimsel delillerle. Darwinizmin yanlışlığını anlattığın anda sen zaten komünizmin dibi kalkıyor ortadan, temeli kalkıyor ortadan, çöküyor. Zaten komünizmin geçersizliğini anlatmak çok kolay o adama. Darwinizmin geçersizliğini anlattığın birine. Tabii ki anlatacaksın. Sevgiden, şefkatten, merhametten ondan sonra bahsedebilirsin. Ondan sonra dinden, Kur'an'dan bahsedilebilir. Çünkü adam zaten din düşmanı. Değil evet. mi? O, yani Lenin'in fikri. Ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor bölücü başı. Lenin ne? Lenin bir psikopat. Çıldırarak ölüyor zaten sonunda. O da milyonlarca insanın katline değil mi? Hep adam diyor ki bombalayalım diyor, yakalım diyor, yıkalım diyor, bankaları yok edelim diyor, devletin paralarına el koyalım diyor, polisleri öldürelim diyor, onu öldürelim, bunu keselim. Ben diyor şaşırıyorum diyor, ya adam diyor nasıl diyor terör savunmuyor diyor. Çünkü mutlaka Darwinizm komünizme gider. Kaçınılmaz bir şey bu. O doğanın diyalektiği, bu diyalektik materyalizm hemen oraya gider diyalektik materyalizme. Ondan sonra işte çatışma, sınıflar arası çatışma, proletaryanın hakimiyeti vesaire, komünizm oturur. Komünizmin fikirlerini pratiğe döken kimdir? Lenin. Hocamız demişti, komünist olan biri mümkün değil artık, Leninist olur ondan sonra. Lenin'in fikirlerine kayar çünkü o Karl Marx'ın fikirlerini pratiğe döküyor, uyguluyor yani. Gerçek uygulayıcısı Lenin'dir. Mutlaka Leninist olur. Leninist olan biri de mutlaka şiddeti, kan dökmeyi, yakıp yıkmayı savunur. Nitekim bakıyorsunuz bütün komünistler zorba, terörist oluyorlar ve vahşet uyguluyorlar. Yani bütün komünistler teröristtir demiyoruz tabii ama bütün teröristler komünist fikirlere sahiptir. Evet. Yani hep bunun örnekleri var. Ve bütün diktatörleri komünizmin vahşi, yani zorba. Kan döküyorlar, yakıp yıkıyorlar. Onun için 150 milyon insan katlediliyor. Ya Küba'da da bu böyle. Küba'nın verilerine bakıyorsunuz, orada da yüz binlerce insan katledilmiş. Vietnam'a bakıyorsunuz aynı şekilde. Rusya'ya bakıyorsunuz aynı şekilde, komünist Rusya'ya. Çin'e bakıyorsunuz yine aynı şekilde. PKK'ya bakıyorsunuz yine aynı şekilde. Hiçbir fark yok. Çünkü bu fikirler böyle yani, kaçınılmazdır bu. Ama komünizm pusuda kitabını okuttuğunuz anda, siz Darwinizmi, materyalizmi geçersiz anlattığınız anda o kökten biter. Onun için hocamız diyor PKK'ya ulaşmak çok önemli. Yani Şeş TV mesela, değil mi? Bununla ilgili yayın yapsın diyor. Bize müsaade etsinler diyor. Ya da biz devletin işte hocalarını, profesörlerini eğitelim diyor. Onlar anlatsın diyor. O zaman biter bu. Evet. Yoksa siz kalkıp da askeri, tabii ki askerimiz can siperhane çarpışıyor. Ama askeri tedbirlerle olmaz. Burada birkaç PKK'lıyı yok ediyorsunuz. Hemen yerine yenisi geliyor. Neden? Komünist propaganda var tek yönlü.
Beyinlerindekini yok etmek gerekiyor öncelikle.
Çok doğru. Değil mi? Bravo. Evet. Yani o şekilde olur. Fikri yöntemlerle olur. Ya bu iki ay diyor yani. İki ayda PKK'yı diyor ben diyor kaldıracağım diyor ortadan diyor. Bana müsaade etsinler. Ki öyle olur hakikaten. İki ay sürer. Yani siz delilleri anlattınız mı? Ya bak protein tesadüfen olamıyor kardeşim. Darwinizm geçersiz. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. 350 milyon tane fosil var. Bununla başladınız mı zaten? Adam zaten Darwinizme inanmadı mı? Komünizme mümkün değil inanması ondan sonra. İnşallah. Çünkü o Darwinizme inandığı için, bir yaratıcının varlığını kabul etmediği için, materyalizme inandığı için diyalektik materyalizme ve komünizme inanıyor. Siz bunu çektiniz mi altından? Bir daha inanmaz ki ona.
Evet. Ve komünist neden olacak ki adam? Yani niye komünist olmak isteyecek? Adam yani komünizmin şu ana kadar dünyaya getirmiş olduğu, denendiği tüm ülkelerde komünizm uygulanmaya çalışılırken katliam var. Mesela ve çok psikopat oluyorlar hakikaten sen söylediğin gibi. Çünkü dinsiz Allah inancı olmayınca bir tutan, onun nefsini dizginleyen hiçbir şey olmuyor. Mesela Afganistan'da 1979 Mart'ında Kerala köyüne baskın oluyor komünist. Rusya tarafından. 1700 yetişkin ve çocuk köydeki erkek nüfusun tamamı meydana toplanıyor. Taranıyor otomatik tüfeklerle. Ve daha sonra da yarısı ölmüş, yarısı sakat insanların hepsi diri diri toprağa gömülüp yok ediliyor. Yani komünist ve dinsiz bir insanın yapabileceklerinin bir örneği olarak bu var. Ama biz ne görüyoruz? Komünizm mutluluk getirmiyor. Komünizm refah getirmiyor. Komünizm ekonomik açıdan, sosyal açıdan, adalet açısından hiçbir zaman mutluluk getirmiyor. Hatta komünist rejimin kalktığı, yıkıldığı yerlerde, mesela eski Türkiye Cumhuriyetlerde, Rusya'da, oradaki gençlerin durumuna bakıp, onlarla arkadaşınız olup bakıp, onlarla yani tanıdığınızda, o rejimden kalma huyların ve şeylerin, geleneklerin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Oradaki toplumun çaresizlik içinde bazılarının değil mi, hırsızlık yapmak zorunda kaldıklarına, yani toplumun da böyle kendi içerisinde boğulduğuna şahit oluyorsunuz. Nitekim Sovyetler Birliği'nde komünizm olduğu dönemde sanat da ortadan kalkıyor. Yani sanat da böyle vahşi, böyle yani normal estetik ve insanla huşu uyandıran, sıcak bir duygu uyandıran estetikten öte artık daha böyle karanlık ve vahşi bir duruma girmiş oluyor. Yani komünizmin faydalı olduğunu düzelttiği hiçbir şey yok. Tek düzen, mutluluk getiren ve dünyadaki bütün sorunların hepsini çözecek olan düzenin hepsi İslamiyet'te. Allah komünizmde, faşizmde ve diğer mesela vahşi kapitalizmde hem insanların mutlu olamayacağını gösterdi. Mesela kapitalizm diyorlar değil mi? Vahşi kapitalizm, yardım etmek yok. Güçlü olan kapitalizmde daha da güçlü oluyor her zaman için. Yani büyük balık her zaman daha da büyük balık oluyor. Ve küçük balığı yutar ilkesine göre vahşi bir politika izleniyor. Her seferinde de yani bereketi ancak Allah verir. Böyle olduğu zaman da bereketi Allah vermiyor. Ve sonuçta ne oldu mesela şimdi? 2004 yılından başladı, kriz oldu dünyada. 2014 yılına kadar sürecek olan. Bütün global, başta Amerika olmak üzere işsizlik sayısı ve ekonomik potansiyel her zaman için düştü bu yıllarda. Ne oldu? Bereket gitti. Çünkü Allah aldı. Allah ancak, mesela ayette söylüyor, İslamiyet bu bereketi arttıran ve toplumsal refaha sağlayan bir din. Ancak İslamiyet de oluyor bu. Allah çünkü Kur'an'da diyor ki, infak edin diyor. İnfak edin. Yani Allah rızası için paranızı harcayın. Başka ayetlerde mesela iyilik için almışa yardım edin diyor. Mesela paranı bunun için harcayabilirsin. Kalbi ısındıracak olanlara para harcayın diyor. Hastalıkta olana yardım edin diyor, değil mi? Yaşlılara yardım edin diyor. Çocuklara, kadınlara yardım edin diyor. Yani paranızı infak edin. Allah diyor ki arttırayım diyor. Çünkü bereketin kaynağı, refahın kaynağı, maddi gücün kaynağı Allah. Siz yardımsever olup da toplumda bu şekilde davrandığınız zaman Allah daha da bereket veriyor. Bunun sırrı bu. Başka bir ayette şeytan Allah'a sanırım salih amelde bulunulduğu zaman Allah'ın hiç bilinmediği bir yerden rızıklandıracağını söylüyor. Salih amel nedir? Yine Allah'ın hoşnut olacağı, Allah'ın sizden razı olacağı ve o an sizin yapmanız gereken en Allah'ın rızasına uygun hareket. Az önce söylediğim hareketler. Yardımseverlik, iyilik, Allah'ı tebliğ etmek, Allah'ı anlatmak, bunun başlayacağız. Bu yapıldığında da Allah bereket veriyor. Yani Mehdiyet çağına geldiğinizde inşallah insanların Allah'a inanan insan sayısının artması, Allah'ı tebliğ eden insan sayısının artması, Müslümanların sayısının artması ve paranın hayra harcanması sonucunda Allah da bereketini arttırdıkça arttıracak inşallah. Çünkü Kur'an'da Allah açıkça söylüyor böyle yapacağını. Yani yapın arttırayım diyor. Yapınca da insanlar inşallah arttıracak. Ve daha önceki bu düzenlerin hepsinin ne kadar kötü ve vahşete yol açtığını, tek kurtuluşun, çözümün de İslamiyet'te olduğunu herkes görüp yaşayıp kanaati gelecek.
Evet. İnşallah. Şimdi çok önemli, bakın, tek fikir özgürlüğü hakikaten sadece İslamiyet'le olabilir. Çünkü ancak Allah'tan korkan adaletli bir insan, Kur'an'a inan, çünkü Allah dinde zorlama yoktur diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Mesela Hazreti Mehdi var tabii inşallah. Mümkün değil kimse baskı yapmaz. Çünkü haram. Yani anlatır, doğrusunu anlatır Müslüman. Mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatırsın. Ama adam ben Darwinist olmak istiyorum derse dokunmazsın ona. Ama bunun aksine olan bütün sistemlerde de baskı ve zorbalık vardır. Yani mesela dünyada Darwinist diktatörlük var. Darwinizme karşı bir fikri mümkün değil serbest bırakmıyor, eziyor. Yani o kişi üniversiteden atıyor, işinden atıyor. Gazeteci ise gazeteden atıyor. Öğrenci ise testi, imtihanı geçirmiyor, sınavı geçirmiyor ve eziyor. Komünist rejimlerde de bu böyledir. Mesela insanlar bazen şöyle zannediyorlar, öyle hayali şeyler oluyor. Komünizm olursa fikir özgürlüğü olacak zannediyor. Mümkün değil. Bakın size örnek verelim. Yani dünyada komünizm yeni bir şey değil ki. 20. yüzyılda dünyanın genelinde komünizm yaşandı zaten.
Evet.
Mesela bakın birkaç örnek. 1930-1932 yılları arasında 2 milyon kulakın, kulak demek yani ya da kulak oldukları iddia edilen kişilerin sürgüne gönderilmesi. Muazzam bir baskı var. 2 milyon adamı topluyorlar, sürgüne gönderiyorlar. 30 yılları arasında, komünizmle hareketli dönemleri bunlar. 10 binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi. Karşı fikir diyor adam. Sen diyor komünizme karşı mısın diyor. Gel bakayım buraya diyor, toplama kampına. Götürüyorlar, orada katlediyorlar.
Evet, Hitler mesela Almanya'da yaptı. Çok büyük bir katliam yaptı mesela.
Tabii.
İnsanları canlı canlı orada katletti insanları.
Yani işte bu fikirler, mesela senin söylediğin işte faşizm, komünizm, hangi sistemi alırsan al, din dışı, mutlaka zorlama ve baskı vardır. Fikir özgürlüğü yoktur. Evet. Öyle fikir özgürlüğü, mikro özgürlüğü. Yani Rusya çok fiil ortada. Çin de aynı şekilde. Bakın Çin'de 60 milyon insanı katletti Mao. Kendisine karşı gördüğü zaman böyle, ama öyle delil falan yok. Şüpheleniyor lan diyor, sen mesela Stalin çıkıyor toplantıda, alkışlamaya başlıyorlar, tamam mı? Kimse kesemiyor. Niye bir kesemiyormuş biliyor musunuz? Herif psikopat, ilk duranı ha diyor, lan sen bu herif beni sevmiyor diyor. Ertesi gün ölüsünü buluyorlar herifi, hemen katlettiriyor. Dakikalarca alkışlıyorlar deli gibi. O da böyle deli gibi bakıyor. Hatta filmi var. Hazır mı bilmiyorum, gösterebiliriz böyle. Dakikalarca alkışlıyorlar. Anca hani susun diye artık o zaman susuyorlar. Ama böyle. Hep zorlayıcılık tabii var.
Bakıyoruz mesela hocam, şimdi anlatıyoruz sürekli komünizm, faşizm, mesela Darwinizm, bunları savunan, bu düşüncede olan insanlar hep bir baskı kuruyorlar. Ama mesela İslam'ın olduğu şeyleri, başında olduğu zamanla devralalım. Mesela Osmanlı, değil mi? İslam vardı. Hiçbir ülkede, mesela hiçbir fethettiği ülkede hiçbir şekilde zorlayıcılık yoktu. Mesela kiliseler diyordu ki kiliseler kalsın, ibadet edenler o şekildesin. Çünkü Müslümanlık gereği onu yapmak gerekiyor. Herkesin ibadetine, herkesin anlayışına saygı duymak, ona göre hareket etmek lazım. Ama bir bakıyoruz mesela Hitler diyoruz, Lenin diyoruz. İşte bunları saydığımız zaman bu adamlar hep baskı yapmışlar ülkelerde. Bulundukları insanlara hep eziyet çektirmişler. Ama neden bu isimlerin arasında hiçbir Müslüman görmüyoruz? Müslümanlığın getirdiği insana karşı sevgiyle ve gerçek Allah sevgisi olduğu için insanların içinde bu düşünceler olmuyor. Zaten İslam'ı savunan ve İslamiyet'ten olan diyen insan, Müslüman insan da ne Darwinist bir düşünce olur, ne komünizm bir düşünce olur, ne de bunları savunacak, insanlara eziyet edip onları aşağı sınıf görecek bir düşünce olur. İşte evet. Bu şekilde olduğu sürece insanlar Müslüman, gerçek Müslümanlık, yani gerçek insanlık, Müslümanlık da hani Müslümanlık genel olarak genellersek de, gerçek insanlık diyorsak da insan sevgisiyle olur. Ama işte bu düşünceler yıkıldığı zaman olur. Çünkü bu düşünceler kafada olduğu sürece, bu düşünceler başta olduğu sürece siz bunu mesela öldürseniz de arkası kesilmiyor hocam. Da dediği gibi mesela birini öldürüyorsunuz, bu sefer arkasından diğer düşünceyle geliyor. Çünkü hep aynı düşünceyle geliyorlar. Alttan eğitilen hep aynı düşünceyle eğitiliyor. Evet. Önemli olan beynin eğitilmesi, kafanın, insanların görüşlerinin eğitilmesi. Yani kılıç ya da silahla, toplu tüfekle değil insanların eğitilmesi. İlimle anlattığınız zaman zaten bu insanlar da anlayıp doğru yöne doğru zaten döneceklerdir.
Şimdi bakın, bir büyük tehlike daha var. Yani sadece komünizm ve dinsizlikten değil. Bir de münafıklık ve yobazlık sistemi var. Yani yobazlık da çok büyük tehlike. Nitekim Peygamber Efendimiz buna dikkat çekiyor. Ahir zamanda ki cahil alimlere, yani münafıklara ve yobazlığa çok büyük tehlike olacağını Peygamberimiz söylüyor. Hazreti Mehdi'yi vesile ederek Allah ortadan kaldırıyor bu sistemi. Ama o da aynı şekilde zorba, baskıcı, kan dökücü, bilime, sanata, estetiğe karşı ve tehlikeli. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bunu söylüyor. Deccale diyor, taylı sanlı, sarıklı ve cübbeli 70 bin kişi tabi olacaktır diyor. Yani 70 bin tane ama sarıklı cübbeli, yani Müslüman görünümlü, Müslüman gibi güya hareket eden, konuşan, ki Kur'an'ı ezbere bilecekler diyor ama boğazlarından aşağıya geçmeyecek diyor Peygamberimiz. Yani kalben inanmayacak, yaşamayacak ama anlatacak. Ama kendi yapmayacak anlattıklarını. Bakın yine başka İmam Ahmet bin Hanbel'de nakledilen hadiste, ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaklar. Yani dine ve Mehdi, Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edecekler ki başlarında da Medineli bir alim var. Özellikle münafık, azılı bir münafık yobaz. Ona dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz. Hatta yerini de bildiriyor. İstanbul'dan çıkacağını da bildiriyor.
Evet, hatta Peygamber Efendimiz'le konuşurken diyorlar ki nerede diyorlar mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Arapça olarak Medine diyorlar. Medine şehir anlamında mesela.
Evet.
Hangi Medine'de diye soruluyor.
Ya Resulallah.
Ya Resulallah diye. O da diyor ki Konstantiniye diye, yani İstanbul'da diye.
Maşallah, İstanbul'da doğru olacak. Doğru. Mehdi'nin çıkacağı yer olarak da, faaliyet yapacağı yer olarak da İstanbul olarak yani
zaten
net ismen bildiriyor. O Konstantiniye diyor. Konstantiniye.
Zaten Mehdi'nin en büyük
Peygamberimizin o dönemindeki evet. Adı. Bakın yine Peygamberimiz Allahu Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır, ruhlarını kabz eder. Artık kara cahil bir zümre kalır. İşte Peygamberimiz bunu bildiriyor. Kara cahil bir zümre. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. Sahtekar alimler. Onlar da ayet, hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bu yobazlık sistemi de çok büyük bir tehlike. O da zor ve baskıcıdır. Mesela görürsünüz böyle. Burada ismi geçenleri tenzih ediyoruz. Adam çıkar, onu keselim. Bunu şeyde mesela mezhepler var. Değil mi? Dinlerisi. O onu düşman görüyor. O grup öbür düşmanı düşman görüyor. O onun camisine gitmiyor, onun camisine gitmiyor. O onu fasık olarak görüyor. Yani yoldan çıkmış, dinden çıkmış olarak görüyor. Öbürü dinden çıkmış olarak görüyor. Ve o onu keselim diyor, onu keselim diyor. İşte bakın, bu da çok büyük bir tehlikedir. Yani nasıl Darwinizm, komünizm, materyalizm bir tehlike ise bu da yobazlık. Darwinizm de bir yobazlık duruyor. Çünkü 3000-4000 yıllık bir geçmişi var. Sümerler döneminde de aynı şey söyleniyordu. Firavun da aynı şekilde kepazelik Nil'in çamurlarından tesadüfen oluştu diyordu. Bakıyorsunuz 21. yüzyıla geldik. Koskoca güya bilim adamların beyaz önlük giymiş, sakalı bu kadar böyle gözlüklü. Diyor tesadüfen oldu ya diyor, çamurdan çıktı diyor. 3000-4000 yıllık yobazlığı savunuyor. Bu yobazlık türü de çok tehlikeli ama işte Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle ikisini de fikren ortadan kaldırıyor bilimsel delillerle. Bu çok önemli. Yani bilimsel olarak ortadan kalkar zaten. Öyle yasakla, zorla, baskıyla olmaz. Zaten dinde zorlama yoktur diyor Allah inşallah. Ama bilimsel delillere karşı dayanamaz böyle bir sistem. Çöker ve çöküyor Allah'ın izniyle. Dünyada çünkü Darwinizm'in, materyalizmin tepe taklak gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde yobazlık sisteminin de inşallah tepe taklak i̇nşallah. Gittiğini görüyoruz.
İnşallah. Evet, Hazreti Mehdi inşallah zaten ben Mehdi'yim demeyecek.
Evet, Peygamber Efendimiz evet. Hazreti Mehdi'ye veren kendini Mehdi olduğunu kabul etmeyecek. İnsanlar ona bütün alametler sana uyuyor, sen Hazreti Mehdi'sin demesine rağmen kendisi Hazreti Mehdi olduğunu kabul etmeyecek. Çünkü Allah'tan korktuğu için, yani onu sevdiği için, günah işlememesi için onu kabul etmiyor. Yani bu şekilde oluyor.
Evet inşallah onu zorla evet hatta biat ediyorlar, evet. Bağlanıyorlar inşallah.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la asla mehdilik iddia etmeyecek. Kendisi istemediği halde ona biat edecekler diyor. Peygamberimiz bu konudaki hadislerini okuyorum inşallah. Sen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'sın dediklerinde o kabul etmeyecek. Kendisine senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur diyecekler. Ancak o yine kabul etmeyecek. Mehdi'ye deccaliyete ve dinsizliğin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun diyecekler. Bu konuşmadan sonra manevi sorumluluk almamak için Mehdi manevi liderliği kabul edecektir. Yani insanların zorlamasıyla bunu kabul edecek Hazreti Mehdi, başa geçecek. Kendi isteyerek değil, Allah'tan korktuğu için manevi bir şey hissettiği için insanların başında olacak inşallah. Mehdi ancak baskıyla başa geçmeye razı olacaktır. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve kendisi istemediği halde ona biat ederler.
Evet diyor zaten inşallah. Şeyde Üstad Bediüzzaman Hazretleri de o şekilde mesela buyurmuş, söylemiş. Demiş ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Türk İslam Birliği'ni kuracak. Mesela Peygamber Efendimiz de söylüyor. Ve Türk İslam Birliği'ni kurduktan sonra başına geçecek. Ve ayrıca Hazreti İsa ile beraber, Hazreti İsa da Allah'ın göndermesiyle dünyaya gelecek. Faaliyetlerine devam edecek, çalışacak ve onunla beraber Hristiyan ittifakı da dediği Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle Hristiyanlarla beraber, yani Müslümanlar da hep beraber Türk İslam Birliği içinde olacaklar. Yani bütün dünyanın Müslüman olduğunu göreceğiz yavaşla, zaman zaman içinde. Bu da zaten Allah'ın insanlara zaten istediği bir şeyi, bütün insanların, bütün herkesin Müslüman olması ve buna göre ibadet etmesi ve Allah'ı bu şekilde anmaları. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la inşallah mümkün olacak.
İnşallah.
Onun sayesinde ve onun
çok
meselesiyle.
Çok büyük müjde yani. Evet. Allah'ın rahmeti, lütfu, Hazreti Mehdi'nin varlığı, savaşların durması, bilim, sanat ve estetikte muazzam bir dönemin, yani altı çağın olması, Allah'ın rahmeti, lütfu. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umut keser diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Kur'an'da İslam'ı hakim edeceğini, İslam dinini hakim edeceğini vaat etmiş ve bildiriyor. Başka dönem kalmadı. Hadislerden biliyoruz bunu. 7000 yıllık hadisleri var Peygamber Efendimiz'in. 7000 yıldır diyor dünyanın ömrü. Bana kadar 5600 yıl geçmiştir diyor. 1400 yıl kalıyor. Demek ki 1400 ve 1500'ün dışında Hazreti Mehdi'nin olması ve İslam'ın dünyaya hakim olması için başka bir dönem yok Hazreti İsa'nın gelmesi için. Çok açık. Evet, İnşallah. Maşallah. Ümmetimin ömrü pek 1500 yıl pek geçmez diyor. Üstad Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri. Ben bir taife kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Hadisine dayanarak ebcedinden ve ayetlerden de Kur'an'dan inşallah 1506'ya kadar olacağını, galibane ömrünün Müslümanların inşallah. Ondan sonra büyük bir bozulma, 1545 gibi de Allahu Alem diyerek kıyametin kopacağını söylüyor. Başka dönem yok zaten inşallah. Allah'ın rahmetine sadece kafirler umut keser diyor Allah. Demek ki mutlaka çıkacak inşallah. Umutsuzluk diye bir şey yok.
Zaten hocam adaletlerinden bir tanesi de o. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar, Müslümanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam artık gelmeyecek ya da işte daha çok sonra gelecek ya da işte önceden geldiği gibi düşünceler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden zaten. Çünkü insanlar bu düşünceye kapıldığı zaman, Peygamber Efendimiz hadiste de öyle bildiriyor. İnsanlar bu düşünceye kapıldığı anda zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam o zaman gelecek diyor. Yani bu dönemde, ahir zamanda bu şekilde meydana gelecek. Yani insanlar kabul etmediği zaman ya da görmemezlikten geldiği zaman ya da bunun önünü kapatmaya çalıştıkları zaman, bunun gösterilmesini engellemeye çalıştığı zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek. Zaten hiçbir şekilde bunun gelmesinde hiç kimse engelleyemez. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zaten Allah diyor, onu bir koruma altında tutuyor ve koruyor hiçbir şekilde ona zarar gelmemesi için. Onu bir kollama altında tutuyor diğer insanlardan biraz daha farklı olarak. Çünkü onun dünyada yapacağı bir görevi var ve insanları tüm dünyaya etkileyecek, Müslümanlığı yayacak ve insanlara İslam'ı, Kur'an ahlakını tam olarak Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi tam ve doğru olarak insanlara Kur'an ahlakını öğretecek.
Maşallah, öğretecek evet. İnşallah. Ya kaderiz yani, kader, kaderi haşa kimse değiştiremez ki. Kader Allah tarafından yaratılmıştır. Hazreti Mehdi de gelmiş, faaliyetlerini yapmıştır. İnşallah Hazreti İsa da vefat etmişlerdir. Kıyamet de olmuştur. İnşallah biz sonsuz ahiretteyiz şu anda inşallah. Bir kader üzere mutlaka olacak.
İnşallah.
Zaten en önemlisi ama Allah emrediyor. Allah'ın rahmetinden sadece kafirler umut keser diyor Allah. Dolayısıyla umutsuzluk haram. Üzülmek haram inşallah. Var gücüyle Müslümanların mücadele etmesi gerekiyor. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri o dönemde Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini, ileriki ahir zamanda geleceğini biliyordu değil mi?
Evet, hatta
var gücüyle mücadele etti. Bıraktı mı mücadeleyi hiç? Ben diyor zemin hazırlıyorum diyor inşallah.
Hatta onunla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'ne diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam sen misin? Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki hayır ben değilim. Zaten yazdıkları yazılarda da mesela diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mesela bu gelecek kelimesini sürekli tekrarlıyor. Yani benden uzak önce geldi de demiyor. İşte bu zamanda da demiyor. Benden sonra gelecek diye. O da defalarca mesela tekrarlayarak söylüyor. İnsanlar onu öyle demesine rağmen hani Hazreti Mehdi sen misin diye. O da diyor ki Allah şu anda zaten bildirmiş. Benim dönemimde değil, benden sonra gelecek. Benim dönemimden sonra gelecek. Ahir zamanda gelecek diye. Defalarca tekrarlayarak zaten bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hani dönemiyle ilgili, yaşayacağı zamanla ilgili zaten Peygamber Efendimiz de, geçmiş İslam alimleri de çok net olarak tarihleri zaten Kur'an'a evet dayanarak bildirmişler inşallah.
Maşallah.
Bugün de hocam güzel sohbetinizin sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri programı olacak. Bunu Gaziantep Olay TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz izleyicilerimiz. Herkese tekrardan hayırlı kandiller diliyoruz.